Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağ. Bu videomuzun konusu Meizu olacak. Çin'de doğan ve bugün küresel telefon pazarında önemli başarılar elde eden firmalar var. Xiaomi, Huawei, Oppo ve Meizu gibi. Meizu'nun durumu diğerlerinden biraz daha farklı. Xiaomi'nin henüz akıllı telefon dünyasında olmadığı, Huawei'in kendi markasını taşıyan telefonlara bu denli yatırım yapmadığı bir dönemde dünyada en çok konuşulan Çin'in telefon markası Meizu'ydu. Ama durun bir dakika. Meizu'nun o dönem çok konuşulmasının sebebi süper telefonlar yapıyor olması ya da çok satan modellere imza atmış olması değildi elbette. iPhone'un yeni yeni filizlenmeye başladığı dönemde Meizu, M8 adını verdiği şase tasarımından uygulama arayüzüne kadar büyük oranda iPhone esintileri taşıyan telefonu piyasaya sürünce başı Apple'la belaya girmişti. Muhtemelen o telefonu yaparken Çin ve Amerika arasındaki politik rekabet çerçevesinde ülkem arkamda durur ve başım belaya girmez diye hesaplamış olabilirler. Ama nedendir bilinmez o dönemde Çin, Meizu'nun umduğu kadar şirketin arkasında durmadı, fikri mülkiyet hakları ofisinden tutun da ilgili pek çok büro Apple ve Meizu arasında çok fazla girmedi. Ne oldu? Meizu ve Apple anlaştı ama anlaşmadan kısa bir süre sonra Apple tüm anlaşmayı feshederek Meizu'nun fabrikalarının kapatılmasını ve tüm modellerin satışının durdurulmasını istedi. Sonrası ise Meizu için sıkıntılı bir dönem çünkü öylesine baskı ve yatırımdan sonra şirketlerin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi pek kolay değil takdir edersiniz ki. Finansal açıdan böylesi bir yaptırımın şirket üzerindeki olumsuz etkilerini öngörmek çok zor olmasa gerek. Ama bu olayın arka tarafta kar topu gibi büyüyen başka bir etkisi daha oldu. Bir Amerikan şirketinin yaptırım uyguladığı Çinli firma olarak Meizu, halkın sevgisini kazandı ve belli bir kesim için halkın kahramanı olan şirkete dönüştü. Zaten Meizu'nun bugünlere kadar gelmesi ve kısa bir süre önce Alibaba gibi bir devden $500 milyar üzeri ciddi bir destek almasının temel dinamiklerinden birisi de aslında bu. Halk tarafından sevilen bir marka olması. Bu doğrultuda küresel marka olmanın planlarını yapan ve global açılımı gerçekleştirmeye çalışan Meizu, ne güzel ki sessiz sedasız bir şekilde ülkemize geldi, resmi ofisini kurdu ve bazı çalışanlarını istihdam etti. Bu önemli çünkü aman Xiaomi geliyor mu, vay efendim resmi sicili gazetesinde ismi çıkmış vesaire diye konuşurken Meizu arka tarafta geldi, ofisini kurdu ve faaliyetlerine başladı. Biz de bu videomuzda Meizu'nun halihazırdaki en iddialı telefonu olan premium segmentteki amiral gemisi olan Pro 7 Plus'ı inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve teknik özelliklerinden başlayarak telefonu daha yakından tanıyalım. 5.7 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla gelen Meizu Pro 7 Plus'ın arka kısmında 2 inç boyutunda ve 240x560 piksel çözünürlüğünde ikinci bir ekran daha bulunuyor. Zaten detaylarına ilerleyen dakikalarda değineceğim arkadaşlar. MediaTek'in en yüksek performanslı işlemcisi olan 10 çekirdekli Helio X30 platformundan ve 6 GB RAM'den güç alan telefonun depolama kapasitesi ise tercih edeceğiniz konfigürasyona göre 64 GB ve 128 GB olarak alınabiliyor. Her ikisi de 12 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın eşlik ettiği telefon, kategori 10 modem, parmak izi okuyucusu, yüksek tanımlı ses kalitesi için Cirrus Logic'in özel ses yongası ve M-Charge hızlı şarj teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Android 7 üzerinde FlyMOS 6 arayüzünü kullanan telefon, dikkat çekici özelliklere sahip olsa da bardağın tamamı dolu değil elbette. Ne yazık ki suya toza karşı dayanıklılık, FM radyo, microSD hafıza kartı desteği ve kamerada optik görüntü sabitleme gibi özellikler bu telefonda bulunmuyor. Meizu Pro 7 Plus'ta beni en çok heyecanlandıran detay, malzeme kalitesinin yüksekliği, işçilik seviyesi ve kullanırken yarattığı hissiyat oldu. Özellikle önden görünüm olarak çok heyecan verici ya da yenilikçi olduğunu söyleyemem. Hatta kimlerinize sıkıcı bile gelebilir belki ama telefonun ikinci ekranına ev sahipliği yapan arka kısım kullandığım süre boyunca gören herkesin dikkatini çekti ve pek çoğuna da bu vesileyle Meizu markasını anlatmak zorunda kaldım. Evet, ikinci ekran konsepti daha önce çeşitli kereler denendi, hatta yakın geçmişte LG ciddi yatırım da yaptı belki ama Meizu gerek ekranın konumu gerekse de işlevselliği olarak fark yaratmayı başarmış arkadaşlar. Telefonun genel tasarımı çerçevesinde üzerinde durmam gereken detaylardan biri de sahip olduğu kavisli anten tasarımı. Bakın altını çiziyorum, kavisli anten tasarımı. Apple başta olmak üzere pek çok firmanın kullandığı bu tasarım anlayışının öncüsü Meizu'dur. Burada girdi öldürelim ama hakkını verelim dostlar. 7.3 mm ile ince, 170 gramla da 5.7 inç boyutunda metal gövdeli bir telefon için nispeten makul bir ağırlığa sahip olan telefondan, şasisinde tercih edilen yumuşak hissiyatlı alüminyum, tutuş ergonomisini geliştirerek daha keyifli bir kullanıma zemin oluştururken, diğer taraftansa telefonun daha kaygan olmasına neden olmuş. Ne güzel ki telefonun kutu içeriğinden plastik bir kılıf çıktığı için bu olumsuzluğu büyük oranda aşabilmekle pekala mümkün. Meizu Pro 7 Plus'ın genel süliyeti oldukça temiz. Telefonu farklılaştırmaya yönelik özellikler dışında göz yoran, kaba görünen ya da gereksiz yere konumlandırıldığı düşünen herhangi bir tasarım tercihi yok. Hatta öylesine ince detaylar var ki örneğin ikinci ekranda kamera sensörleriyle ekran metal çerçeveyle ayrıştırılırken ekran üzerindeki camın sol kısmı kenarlardaki kıvrımı yakalayacak şekilde hafifçe bükülmüş ve daha iyi bir estetik sağlanmış. Uzun lafın kısası telefon yepyeni bir tasarım dili sunamasa da %72'nin biraz üzerindeki ekran kasa oranı daha iyi olabilirdi dedirse de malzeme kalitesi ve detaylardaki hassasiyetini sevdiğimi itiraf etmem gerekiyor. Meizu Pro 7 Plus Samsung üretimi Super AMOLED panel kullanıyor. Güney Koreli şirketin telefonlarında da olduğu gibi alt piksel dizilimi Pentile şeklinde kurgulanan ekranda Select modele göre 3D Press yani basınca duyarlı tepki özelliğinin tekrarlanmadığını görüyoruz. 5.7 inç ekran boyutu ve 2K çözünürlüğe bağlı olarak inç başına piksel yoğunluğu 518 olan telefonun parlaklık seviyesi ise üst seviye Samsung modelleri ve iPhone 10 düzeyinde olmasa bile Meizu'nun özel çaba gösterdiği yüksek kontrastla birlikte telefon açık hava kullanımında kullanıcısını üzmüyor. Doğal renk üretiminde bazı ufak kusurları olsa da ekran ayarları kısmından renk profili üzerinde oynayarak bu konuyu aşmak da pekala mümkün. Biraz uğraş gerektiriyor sadece. Gelelim telefonun en dikkat çekici özelliğine yani ikinci ekranına. 2 inç boyutunda ve 240x536 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekran oldukça keskin. Hatta düşündüğümden de daha keskin çıktı. Peki bu ekran tam olarak ne işe yarıyor? Aslında standart olarak 3 temel fonksiyona geldiğini söyleyebilirim. Saat bilgisi veriyor, attığınız adımların sayısını gösteriyor ve hava durumunu yansıtabiliyor. Bu bilgiler için ekranı sağdan sola kaydırmanız yeterli. Hava durumu bilgisi telefonun içindeki hava durumu uygulamasından alınırken adım sayar sonucu ise bağımsız şekilde gösteriliyor. Bu ana görevlere ek olarak bildirim uyarısı, müzik kontrolü ve pil durumunu takip etmek de mümkün. Ancak bence daha da önemlisi, belki de en önemlisi bu ekranı vizör ve ayna olarak kullanabiliyor olmamız. Çünkü özellikle kendinizi çekerken selfie modundaki selfie modu için arka kamerayı kullanmak isterseniz eğer gerçekten büyük rahatlık sağlıyor. Ya da bir başkasını çekmek isterseniz eğer arka ekranda kendisini göstererek nasıl göründüğü konusunda ona fikir verebiliyorsunuz. Bunlar şu anki akıllı telefon dünyası için gerçekten lüks özellikler arkadaşlar. İkinci ekranla ilgili yaşadığım zorluk şu. Ekranın çalıştırması, aktive etmesi gerçekten çok pratik değil. Always on display yani sürekli açık kabiliyetine sahip olmayan ekranı eğer uyandırmak istersek telefonu masaya ters koymak veya kaldırmanın dışında elinize alınca önce ön kısmına bakmanız ardından da arka kısmını çevirmeniz gerekiyor. Eğer daha pratik bir kullanım arzu ediyorsanız standart olarak kapalı gelen ama ayarlar kısmından açabileceğiniz çift tıklamayla ikinci ekranı uyandır özelliğini kullanabilirsiniz. Bana soracak olursanız özellikle kameraya yardımcı fonksiyonları gerçekten güzel ama daha verimli olabilmesi adına üçüncü parti uygulamalara desteğin açılması şart gibi duruyor. İşlemci konusunda zaman zaman Samsung'la yakın işbirliği yapan Meizu, Amiral Gemi telefonu Pro 7 Plus'taki tercihini ise MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X30 platformundan yana yapmış. 3 kümeli tasarımı baz alan platformda ARM'ın aktif kullanımdaki en güçlü çekirdek tasarımı olan Cortex-A73'ten bir küme içerisinde 2 tane var. İkinci kümede ise 2.2 GHz'de çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği var. Üçüncü küme ise adeta sürpriz niteliğinde. Çünkü ilk defa yüksek performans segmentindeki bir platformda ARM'ın en küçük çekirdek tasarımı olan Cortex-A35'in 4 tanesinin kullanıldığını görmekteyiz. Özellikle basit iş yüklerinde platform diğer iki kümeyi kapatarak sadece Cortex-A35 çekirdeklerini kullanıyor. TSMC tarafından 10 nanometre üretim geometrisiyle inşa edilen bir rakipleriyle kıyaslandığı zaman bu sürece ilk adım atan chipset olarak endüstride dikkat çeken Helio X30'un bana soracak olursanız en zayıf halkası grafik anıdı. Çünkü 800 MHz'ında çalışan 4 çekirdekli PowerVR 7 XDP GPU'sunu kullanıyor. Grafik teknolojisi ve çip mimarisi olarak baktığımız zaman Apple'ın 2 yıl kadar önce iPhone 6S'lerde kullandığı GPU ailesine üye olduğunu görüyoruz. Ama tabii konfigürasyon olarak bazı farklar söz konusu. Yaptığım test ve analizler gösteriyor ki bir MediaTek klasiği olarak Helio X30'un grafik performansı platformun en zayıf halkasını oluşturuyor. Snapdragon 820'deki, bakın 845 geliyor zaten, 835'ten de bahsetmiyorum üstelik. Snapdragon 820'deki Adreno 530 grafik biriminden geri olan bir GPU var önümüzde. Statistik testlerde zirve yarışına giremeyen telefonun ayağındaki pranga misali grafik kanadı gerçekten rekabette bir adım geride kalıyor. Bu şu anlamada gelmiyor. Lütfen yanlış bir duyguya kapılmayın arkadaşlar. Bu telefon modern bütün oyunları ya da yeni nesil kodeklerle işlenmiş yüksek çözünürlükteki videoları herhangi bir sorun yaşatmadan keyifli bir şekilde oynatmanıza da izlemenize izin veriyor. Orada herhangi bir problem yok. İşlemci performansı ise grafik kanadına nazaran daha rekabetçi. Helio X30 kağıt üzerinde oldukça kaslı görünmesine rağmen ortaya çıkan sonuç itibariyle rakip firmaların en hızlı platformlarından geride kalıyor. Ama diğer taraftan Meizu Pro 7 Plus günlük kullanımda hızlı çalışan, iyi tepkiler veren yani daha doğrusu daha hızlı işlemciye sahip olan telefonlardan geri kalmayan bir deneyim aktarıyor kullanıcısına. Geçtiğimiz yılın en popüler akımlarından biriydi çift kameralı telefon piyasaya sürmek. Öyle ki 2018'de bu akım artarak devam edecek gibi görünüyor. Çift kameralı üst seviye telefonlardan biri olan Meizu Pro 7 Plus, Huawei'in açtığı yoldan ilerliyor. Yani her ikisi de 12 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX386 sensörünü kullanan telefonda kameralardan biri monokrom yani siyah beyaz, diğeri ise renkli çekiyor. Siyah beyaz kamerayla daha fazla detay bilgisi toplanıp renkli kameradan gelen bilgiyle işlenerek ortaya yüksek kalitede fotoğrafların çıkması hedefleniyor. 1.25 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensöre sahip telefonda kameraları f2.0 diyafram eşlik ederken ne yazık ki optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Netleme faz algılamalı sistem üzerinden yapılıyor. Arayüz seviyesinde farklı çekim modlarına sahip olan telefon gerek yüksek ışık koşullarında gerekse de düşük ışıklı ortamlarda tahminimden çok daha iyi sonuçlar vermeyi başardı. Detay zenginliğinden dinamik aralık başarımına, renk doğruluğundan çekim hızı ve görüntünün galeride oluşma sürecine kadar gerçekten başarılı bir paket duruyor karşımızda. Evet, en iyi kameraya sahip değil belki ama kamera performansı gerçekten çok iyi. Üstelik çift kameradan gelen derinlik bilgisi sayesinde bokeh efektli yani arkası bulanık görüntüler oluşturmak onun için çok zor bir görev değil. Hızlı bir şekilde yapıyor ve güzel sonuçlar verebiliyor. Bu arada düşük ışık performansı beni tatmin etse de eğer OIS özelliği olsaydı bu performans daha iyi olabilirdi. Kameranın video kayıt başarımı da güzel. 4K'da 30 fps video çeken telefon 1080p'de de sadece 30 fps seçeneği sunuyor. Ah keşke Meizu tarafı da 60 fps opsiyonunu sunsaymış diye düşünüyorum. Görüntü kalitesi olarak bakıldığı zaman 40 megabitin üzerinde bitrate işlenen videolarda görüntüler keskin ve güzel. Aynı zamanda videoda kaydedilen ses de bana oldukça başarılı geldi. 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerada görevini oldukça iyi yapıyor ve genel kullanım için kullanıcısını mutlu edecek sonuçlar vermeyi başarıyor. Ön kameranın video tarafı ise pek çok firmada olduğu gibi sadece full HD çekiyor. Keşke artık birileri de Samsung'un yaptığı gibi 2K hatta 4K seviyelerine çıkabilse. Asus'ta örneğin Zenfone 4 Selfie Pro ile bunu başarmıştı. İnceleme konuğum olan Pro 7 Plus modeli Çinli firmanın Flyme 6 arayüzünü kullandığı ilk telefonuydu. Ardından başka telefonlarda çıktı. Android 7 üzerinde yükselen bu arayüz Çin menşeli diğer pek çok arayüzde olduğu gibi standart olarak uygulama çekmecesiyle gelmiyor. Yani kurduğumuz uygulamalar ana ekranlar arasında dağılıyor. Genel arayüz tasarımı göze hoş gelen telefonda Flyme 6 ile gelen bazı yenilikler gerçekten ilgi çekici. OneMind adı verilen yeni arayüz algoritması makine öğrenmeden istifade ediyor ve sizin kullanım şeklinizi, alışkanlıklarınızı takip ederek performans optimizasyonu yapıyor ve bununla da yetinmeyerek size uygun daha iyi öneri ve tavsiyelerde bulunabiliyor. Testlerim esnasında bunun pratik bir faydasını hissetmiş olmasam da uzun süreli kullanımda ne derece etkili olur bunu gözlemlemek gerekiyor. Genel deneyim olarak son derece akıcı ve tepkisel çalışan arayüzde sevdiğim unsurlardan biri de Parallel Space adı verilen özellik oldu. Bu özellik kapsamında birden fazla kullanıcı kendi hesaplarını oluşturup aktif şekilde kullanabiliyor. Hatta bu hesapları kendi parmak izleriyle koruma altına alabiliyorlar. Buna ek olarak tabii ki aynı zamanda çocuk modu ve kolay kullanım modu gibi özellikler de telefonda unutulmamış arkadaşlar. Bu arada hazır parmak izinden bahsetmişken telefonun sahip olduğu parmak izi okuyucusu hem yüksek doğrulukta hem de iyi bir performansla parmak izi taraması yapabiliyor. Parmak izi okuyucusu en hızlısını pek zannetmiyorum çünkü MIUI 9 arayüzünü kullanan Xiaomi Mi 6 ve OnePlus 5T'nin parmak izi okuma hızı olarak biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Telefon dünyasında son dönemin popüler akımlarından biri olan oyun modu seçeneği Flyme 6'nın öne çıkan özellikleri arasında. Temel motivasyon şu, bu özellik devreye girdiğinde eğer bir oyun açarsanız arka taraftaki kaynaklar oyuna aktarılarak daha iyi bir performans elde etmeniz sağlanıyor. Bir başka popüler akım olan güvenlik yazılımı da yine bu telefonda var. Bu paket çerçevesinde tek bir ekranda arka taraftaki uygulamaları kapatıp RAM'i boşaltabiliyor, kullanılmayan uygulama ve dosyaları silebiliyor ve telefonun bazı temel öğelerine buradan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Arayüzü tema desteğiyle özelleştirilebilen telefonda çoklu pencere özelliğiyle destek veren uygulamalarda ekranı ikiye bölerek aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmak da son derece kolay. Telefonun sahip olduğu kendi internet tarayıcısı hızlı çalışıyor, çoklu sekmek kullanımında herhangi bir sorun çıkarmıyor. Üstelik entegre olarak AdBlocker'la gelmesi de onu avantajlı kılan detaylardan bir tanesi. Ancak ben yine de tüm cihazlarımı eşleyebilmek adına Chrome internet tarayıcısını kullandım. Siz de arzu ederseniz onu kullanabilir ya da eğer telefonu kendi tarayıcısını kullanırsanız performans konusunda herhangi bir handikap yaşamazsınız. Zengin bir ayar ekranına sahip olan telefonda çeşitli ekran özelliklerini aktif etmek, ekranı kişiselleştirmek ve kullanıma bağlı bir takım özelleştirmeler yapmak son derece kolay. Arama ekranı, mesajlaşma uygulaması, sahip olduğu klavyenin tepkiselliği ve başta galeri olmak üzere çoklu ortam meziyetleri açısından mücadelecekli sınıftaki cihazlardan geri kalır bir yanını gözlemlemedim. Çok büyük bir sorun olmasa da ilk etapta kullanım zorluğu yaratan unsurlardan biri de telefondaki müzik çalarının müzikleri müzik klasöründe, video oynatıcısının ise videoları video klasöründe görmek istemesi. Bana soracak olursanız bu tür uygulamalar desteklenen dosya formatlarını evrensel şekilde cihazın neresinde olursa olsun bulup ekranınıza getirebiliyor olması lazım. Bir de tabii ki telefonun sahip olduğu video çaların altyazı desteği büyük oranda Çince için uygulanmış. Bana kalırsa bir sonraki güncellemede diğer dillere de bir takım optimizasyonlar yapılması şart. Telefonun batarya performansına geçmeden önce diğer özelliklerinden de bahsedeyim isterseniz. Meizu Pro 7 ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmeleri oldukça iyiydi. Gerek anten tasarımı ve ona bağlı çekim kabiliyeti, gerek karşı tarafın sesini aktarırken ortaya çıkan ayıza başarımı, gerekse de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan mikrofonun ses kalitesi gerçekten iyi. Meizu Pro 7 Plus'ın hoparlör başarımı belki de en güçlü olduğu yanlardan biri. Ses çıkış gücü yüksek, kuvvetli ve aynı zamanda sesi arttırdığınız takdirde bile ses frekansı ve ara tonlarda rahatsız edici bir bozulma hissetmiyorsunuz. Buna ek olarak kulaklıkla yaptığım testlerde de telefondan büyük oranda keyif aldığımı ifade etmem gerekiyor. Amiral gemi sınıfı telefonlardan beklediğimiz üzere Meizu Pro 7 Plus'ın GPS performansı da oldukça iyi. Soğuk başlangıçta uyduları tespit etmesi, bağlanması ve harita üzerinde konum tayini yapması son derece hızlı gerçekleşiyor. Kablosuz bağlantı tarafında MediaTek platformunda Bluetooth 5.0 olmadığı için bu telefonda Bluetooth 4.2 ile geliyor. Ha, çok büyük bir sorun mu? Bence değil. En azından şu aşamada. 802.11ac Wi-Fi desteği için evin farklı odalarında yaptığım testlerden de büyük oranda iyi sonuçlar aldım. Telefonun modemi Keton sınıfında. Belki daha hızlı olabilirdi çünkü rakipler artık Keton 6'ya varan modemleri kullanmaya başlamış durumda. Daha da önemlisi ise bu telefonda VoLTE yani Voice over LTE özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Daha doğrusu bulunuyor ama sadece Çin versiyonunda bulunuyor. Bence bir sonraki versiyonda VoLTE'yi tüm cihazlarda veriyor olmaları lazım. Buna ek olarak her incelemede söylediğim üzere ben FM radyo konusuna büyük önem veriyorum çünkü radyo dinlemek ayrı bir kültür, ayrı bir alışkanlık. Radyo programlarını takip eden, seven çok fazla insan var. Dolayısıyla bir opsiyon olarak insanlar kullansa da kullanmasa da cihazda olması önemli. Artısıyla eksisiyle buraya kadar her şey tamam diye düşünüyorum. Peki o zaman 10 çekirdek işlemciye sahip olan Meizu Pro 7 Plus ısınıyor mu? Yaptığım termal kamera analizi gösteriyor ki yoğun kullanımda rahatsız verecek bir ısınma durumu söz konusu değil. Yani kullanıcısının konfor katsayısını düşünmüyor. Ama Helio X30 platformunun tamamı yük altına girdiği zaman bir miktar throttling problemi yaşanabiliyor. Yaptığım ölçümlere göre yoğun yük altında platformun sahip olduğu işlem gücünün %83'ü kadarını efektif olarak kullanabiliyoruz. Ama işin diğer taraftan baktığımız zaman throttling problemi yaratabilecek kullanım senaryolarının pek çoğu aslında günlük kullanımda pek fazla yaşamadığımız ya da tecrübe etmediğimiz senaryolar. Dolayısıyla bunu problem olarak görmek doğru olmaz ama sizlere karşı teknik detaylı derinlemesine yorumlamakla mükellef olduğum için ben belirtmeden geçmek istemedim açıkçası. Öyle zannediyorum ki cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de Meizu Pro 7 Plus'ın pil performansı. Yaptığım testlere göre örneğin ekran parlaklığı en yüksek seviyede, Wi-Fi açık ve senkronizasyon aktif olarak 720p videoyu 672 dakika boyunca aralıksız oynatmayı başardı. İnternet odaklı kullanımda benzer süreleri elde etmek mümkün. Ancak oyun odaklı bir kullanımda bu süre 450 dakika civarına düşüyor. Ki bu değerde aslında tercih edeceğiz oyunun karakteristik özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. 3500 mAh kapasiteli pil ve 10 nanometre işlemciyle kağıt üzerinde beklenti yüksek ancak söz konusu MediaTek platformu olduğu için her zaman temkinli olmakta da fayda var. Tabii ki kullanım şeklinize göre değişebilir ama ortalama kullanım için bu telefon bir günü tamamlamakta herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Ama 3500 mAh kapasiteli pil ve 10 nanometre işlemci ile tabii ki beklenti biraz daha yüksekti. Yani pil performansı olarak Meizu Pro 7 Plus sınıfındaki en iyi cihaz değil belki ama genel performansı pek çok kullanıcı için bence makul seviyede, hatta bazı rakiplerine göre belki biraz daha iyi seviyede. Şarj süresi hakkında bilgi paylaşımını şu aşamada doğru bulmuyorum çünkü bana gelen cihazın kutu içeriği olmadığı için süper hızlı şarj desteğine sahip olan 24 wattlık orijinal adaptörünü henüz test edemedim. Ama hatırlatma yapmam gerekirse Meizu'nun iddiasına göre orijinal adaptörüyle tamamı boş olan pili sadece 30 dakikada %45 doluluk seviyesine çıkarmak mümkün. Toparlamam gerekirse eğer öncelikle heyecanımı mazur görün çünkü yeni telefonlar özellikle farklılaşmaya çalışan telefonlar beni her zaman heyecanlandırıyor. Meizu Pro 7 Plus açıkçası düşündüğümden daha iyi bir etki bıraktı bende. Malzeme kalitesinden tutun da ikinci ekranın sağladığı kullanım deneyimine kadar gerçekten başarılı bir paket duruyor önümüzde. Kritikleri var, kusurları yok değil, hatta bana kalırsa bazı kusurları kritik öneme sahip ama günün sonunda farklılaşmaya çalışan, yeni şeyler deneyen ve büyük oranda doğru işleri başarmış bir telefon duruyor önümüzde. Meizu'nun bir sonraki modelde yapması gerekenler son derece açık. Alt sınıf telefonlarında Qualcomm'la çalışmaya başlayan Meizu eğer üst segmente de bunu taşıyabilirse Snapdragon 845 platformunu kullanan, ekran kas oranı daha agresif, microSD hafıza kartı desteği sunan, suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon piyasaya çıkartabilirse eğer liderlik yarışında çok daha güçlü bir pozisyon elde etmemesi için herhangi bir neden kalmaz diye düşünüyorum. Peki bu telefonu ben şahsen Erdi Özal olarak tavsiye eder miyim? Şu aşamada cevap vermeyi uygun bulmuyorum çünkü henüz Türkiye fiyatını bilmediğim için doğru yorum yapmak pek mümkün değil. Ama kesin olan şu ki farklılaşmayı başarabilen yetenekli bir cihaz olarak değerlendiriyorum Meizu Pro 7 Plus'ı. Eğer fiyatı yüksek olursa işi gerçekten çok zor. 2000 TL civarında Xiaomi Mi 6, biraz üzeri bir fiyata OnePlus 5, 5T gibi cihazlar varken bu telefonun bence en fazla OnePlus 5T civarı bir fiyatla çıkması gerekiyor. Biliyorum kimileriniz bana kızıyorsunuz şimdi. Abi niye yüksek fiyat biçiyorsun sonra yüksek fiyatla geliyorlar tarzında. Ama şöyle bir gerçek var. Meizu Pro 7 Plus'ın yurt dışı fiyatı da zaten yüksek. Üstüne bu telefon Türkiye'ye ithalatçıyla gelmiyor arkadaşlar. Meizu Türkiye tarafından resmi cihaz olarak gelecek. Dolayısıyla zaten resmi cihaz olarak geldiğinden dolayı fiyatın ithalatçı seviyesinde bir fiyat olmasını beklemek çok rasyonel olmaz. Gönlümden geçen mümkün olduğu kadar ucuz fiyatla gelmesi ama şunu söyleyebilirim ki en azından bir Mi 6 fiyatı beklemeyelim dostlar. Ondan daha pahalı olacak ama ne kadar daha pahalı olacak şu aşamada bilgisi bende yok. Sevgili dostlarım, bu videoda Meizu Pro 7 Plus'ı incelemiş olduk. Dikkatimi çeken artı ve eksilerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben Erdi Özağa, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.